Ayrım 23.
Piyasada ve borsada dönen vahşi orman yasalarını ve bu yasaların getirdiği acı ve acıtıcı gerçeklerin ağrısını etinde duymayan, henüz okuduklarına göre kesip biçmeye yeltenen toy bir iktisatçı. Onun için böyle konuşmalarda söz konusu Asım Taga gibi kurt bir iş adamı o da olsa, kendini gerektiğinden fazla iyimser bir takım tahminlere kaptırıyor. Asım Bey'in diyor söz gelişi Leyman'ı memnun edecek şartlar ileri sürebileceğine ihtimal veriyor musunuz beyefendi? Ben asla. Gazetedeki havadisi mahiyeti esasen şüpheli kanaatımca. Kereşoğlu iki parmağıyla alnını kıskaşıyor. İçi sıra mülevves diyor. Melanet diyor. Şeytanet. Arada bir Sıtkı'nın siyah diş fırçası bıyıklarını Maide'ye doğru kayarken yakalıyor. Maide'nin kobra gözleriyle bardan Balkan camlarının önüne akmasını, oradan koltuğun birine çöreklenmesini kovalıyor. Bazen de bu çeşit davetlerin buruşturucu pişmanlığını. Ümit çıkmadıktan sonra niye getiriyorum bu çocuğu? Öbür iblis gözlerimin önünde oynaşsın diye mi? Öbür iblis ikinci bardağını avuçların içinde ısıtıyor. Böyledir zihni diyor. Beyefendiciğim, iş düşünmediği, iş konuşmadığı dakika yoktur. Hafta tatili filan ne demek? Ya da Sıtkı ocakçılar için yeni ve değişik bir bardak tutuyor barın üstünden. Kristal mine, ışıltısı fazla madeni bir bardak. İçine ince, uzun ve damarlı elleriyle iki parça limon koyup iki kaşık buz dağıtıyor, yine kaşların altından bakarak. Bu defa diyor, daha sert bir şey olsun mu? Aslı aranırsa Kereşoğlu'nun Sıtkı ile ilgili planları ne kadar gizli ve önemli olursa olsun, epeyce Alaturka, hayli Osmanlı. Madem ki erkek çocuğu olmamış, işini ve servetini ölümünden sonra koruyacak, geliştirecek ve büyütecek bir damat bulması şart. Değil mi ki Sıtkı'yı şirkette denediler, bankanın kuruluş hazırlıklarında ciddi bir sınavdan geçirip beğendiler? Değil mi ki bu çocuk biraz gevşek, biraz toy ise de akranlarına nazaran fevkalade dürüst, efendi ve namuslu? Niçin Ümit'in kocası ve Kereşoğlu firmasının varisi olmasın? Toyluk mu? Geçer. Duygu zayıflıkları, gevşeklikler ve saflıklar mı? Geçer. Ticaret hayatının yırtıcılığı, piyasanın kaypaklığı bir iki yıla varmaz nasıl olsa onu tuttuğunu salkımıyla koparan hızlı bir iş adamı haline getirir. Ancak böyle bir adam karısını türlü garabetten ve acayiplikten, ortalıkla ve yüksekte yaşamanın çamurundan sıyırıp evine ve çocuklarına bağlayabileceğine göre, Kereşoğlu neden bu hayali okşamasın? Gerçekte ise yapamadığını Sıtkı'nın yardımıyla yapmayı düşünüyor. Ümidi kötü yaşamasından çekip almayı. Ne var ki bu düşüncesini çözüp bağlarken hemen hemen bütün eskilerin işlediği hatayı işleyerek, Ümidin ve Sıtkı'nın ayrı ayrı şartlarını hiçbir şekilde hesaba katmıyor. Ümit ve Sıtkı ortaklaşa bir yaşamın çizgisi üzerinde buluşabilirler mi? Sıtkı bütün iç hevesleri ve gizli ihtiraslarıyla belirli bir sosyal ortamda midye gibi tutucu ve kalıcı. Oysa Ümit değişiyor, değişmesini yaşıyor. Sıtkı Ümit'in çevresine girmek için uğraşa dursun. Ümit bu çevrenin kenarlarını keskin soru işaretleriyle doğrayıp bozuyor. Biraz bu yüzden, biraz babasının iç hesaplarını uzak uzak sezdiğinden bu dudak köşelerinde iğne başı tükürükler birikmiş kömür tozu bıyıklı Sıtkı ocakçılar eve girdi mi, o ya arabaya atladığı gibi boğaza doğru ufalıyor ya da odasına kapanıyor ve çıkmıyor. Halbuki ağzı böyle sımsıkı kilitli, sırt üstü yatağına uzanmış da olsa ıslak ıslak üşüdüğü bir İstanbul akşamı, Beyoğlu kalabalığından sıyrılıp çalışkan bir yürüyüşle Mahmud'a gidiyor. Pelesenk sokağındaki pansiyonuna, arka Beyoğlu'nda bir köşe başını tutmuş, bir kaldırım parçasını kirletmiş akşamüstü ve Bizans insanları. Altın dişleri kalabalık bir Arap işkembeci. Bel soğukluğuna yıkılmış sonsuz bir orospu. En umulmadık sokak işlerinde en ahlaksız pencerelerin yanı başında şaşırtıcı bir doktor levhası. Doktor Armenak Şigaher. Ümit bu levhanın önünden her geçişinde Mahmut'la beraber pansiyona ilk geldikleri öğle sonunu hatırlıyor. Onun gözlerini kaçıra kaçıra söylediklerini. Bu pansiyona yerleşirken en fazla 4 yılda üniversiteyi bitirip Balıkesir'e döneceğimi hesaplamıştım. Üniversiteyi bitiremedim, Baba Ali beni yedi, artık Balıkesir'e dönmek diye de bir şey kalmadı. Burası, bu ufacık oda evim oldu benim. Birkaç ay sonra bir gün ellerini kocaman avuçlarına almış, parmak uçlarını usulca öperek ne demişti? Senin Kereşoğlu'nun kızı olduğunu bilseydim acaba buraya getirir miydim? Getirmezdim belki de. Mahmud'un odası küçük, basit ve sade. Yere divanın üzerine birer seccade uydurulmuş, bir yazıhane. Duvarın birini boydan boya yemiş ucuz bir kitaplık. Köşede kendine göre bir ışık ve gölge düzenine girmiş kalpaklı bir Mustafa Kemal büstü. Ümit her gelişinde yerde sayfaları açık bir kitap, yanında ağır ve saygılı bir sözlük buluyor. Ve hiçbir defasında Mahmud'u bu kitaplarla, bu sözlüklerle ele alıp derinliğine bir adam olarak düşünmüyor. O başlangıçtan bir yere kadar Ümit'in hoşlandığı adam, erkek diye hoşlandığı, geniş omuzlarından, pörsük fakat fevkalade azimli gözlerinden, gizli gülümsemesinden. Sonra günün birinde yazıhanenin her tarafını karıştırırken işlek bir yazıyla işlenmiş koskoca bir dosya buldu çıkardı. O dakikadan sonra birçok şeyler değişti. Dosyanın kapağına kitap harfleriyle Mustafa Kemal'in inkılap teorisi yazılmıştı. Ümit sayfaları çevirdi ve ilk rastladığı birkaç satırı yüksek sesle okudu. Düşündüğümüz zaman biz hayatını ve istiklalini kurtarmak için çalışan erbabı sahiyiz, zavallı bir halkız. Mahiyetimizi bilelim. Kurtulmak için çalışan ve çalışmaya mecbur olan bir halkız. Binaenaleyh her birimizin hakkı vardır, selahiyeti vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı iktisap ederiz. Yoksa arka üstü yatmak ve hayatını saydan muarrağa geçirmek isteyen insanların bizim heyeti içtimaiyemiz içinde yeri yoktur, hakkı yoktur. Mahmut pencerenin önünde durmuştu, elleri pantolon ceplerinde bir şey söylemeksizin dışarı bakıyordu. Tarlabaşı Caddesi'nden Beyoğlu itfaiye grubunun çan çalarak Taksim istikametine geçtiğini duydular. Ümit okurken sesini gittikçe alçaltmıştı, o kadar ki son cümleyi nihayet susup içinden tamamladı. O halde ifade ediniz efendiler, halkçılık nizamı içtimaisini sayın hukukuna istinat ettirmek isteyen bir mesleki içtimaidir. Mahmut şimdiye kadar ona böyle bir çalışması olduğuna hiç söz etmemişti. Birden onun yanında kendisini biraz eksilmiş, biraz geri ve epeyce küçük hissetti. Bir cigara yaktı, en ciddi gözleriyle ona sokularak, bana dedi bundan hiç mi bahsetmeyecektin? Mahmut'un soluğu camları buğulandırmıştı. Neden dedi sadece. Ümit dayanılmaz bir şekilde onun gözlerine bakmak ihtiyacını duyuyordu. Benim diyerek devam etti, bu gibi ciddi şeyleri anlamayacağımı mı sanıyordun? Mahmut başını çevirmedi, neden dedi sadece. Ümit ondan çok kendi gözünde kendini kurtarmak, varlığına ve yaşamasına önem kazandırmak için adam akıllı, ciddi ve düşündürücü şeyler bulup söylemek istiyor ama söylediği her kelime dudaklarından boşalır boşalmaz ciddiliği ve ağırlığını kaybedip onu büsbütün müşkül bir duruma sokuyordu. Mahmut bunu biliyormuş gibi sonunda gözlerine bakarak, söylemeyişim dedi seni değil kendimi küçümsediğimden, şu kalkıştığım gücümü ne kadar aşan bir şey görmüyor musun? Ümit ona baktı. Bu yabancı ve önemli bir adamdı. Bu adamı tanımıyordu. Mahmut dedi, ne yapmak istiyorsun? Hiç, kendimizi anlamaya çalışıyorum. Şuurlu bir adam hayatı yaşayabilmek için. Bu da epeyce zor bir iş. Fakat asıl düşündüklerini söylemeden önce daha birkaç zaman geçmesini bekledi. Ümit'le aralığında fikir ve düşünce bakımından yakınlaşma ihtimallerinin belirdiği bir gece, gözlerinde hemen hemen abice bir pırıltıyla günlük işlerden konuşurmuş gibi. Bizi dedi, hepimizi bunaltan yarım bırakılmış inkılabın çocukları olmak. Çocukluğumuzu büyük değişmelerle yaşamaya başlamadık mı biz? Değişmeyi, değiştirmeyi tarihi ve mantıklı yolunda geliştirmek gerekirken, sonraları aşağı yukarı dondurulduklarını gördük. Onlar kendileriyle ve ihanetleriyle mutabık oldukları için rahat. Fakat biz inkılap nesli ayakta kaldık. Bu arada sağa ve sola aşırı hal şekillerine ve hazır bileşenlere gidenlerimiz olmadı mı, olmuyor mu? Oldu ve oluyor. Onlar da aslında bir iç egoizmine uyup kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Ama derhal memleketin şartlarına aykırı düştüklerinden büsbütün harcanıyorlar. Ben boyuma bakmadan ve gücümü hesaplamadan inkılabı bütün cephelerde nasıl yürütebileceğimizi araştırıyorum. Bu da her şeyden önce kendimizi ve çıkış noktamızı, sonra da metodumuzu öğrenmeyi gerektiriyor. Birbiri ardınca beni şaşırtan ne çok şey. Mahmut'un gerisinden böyle genişliğine ve derinliğine bir aksiyon adamının çıkacağını hiç beklemiyordum bir kere. Üstelik bu adamın şimdiye kadar karşıma çıkmış insanlar gibi dışarıdan, yani Amerika'dan, İngiltere'den ya da Sovyetler Birliği'nden söz açmaksızın %100 içeriden ve kendi başına bir kurtuluş kapısı aramasını yadırgadım. Zaten biz birçoğumuz sosyal ve genel meselelerden çok ferdi ve özel meselelerin küçük insanları olarak yetiştik. Gerçekte herhangi bir sosyal değişme ve gelişmenin ağır, karışık ve çetrefil problemleri idrakimizi aşıyor. %90'ımızın bütün yaşama, düşünme, imkan ve yetileriyle bu problemlerin tamamen dışında olduğu söylenemez mi? Hadi ben diyelim ki Fransa gördüm, iyi bir tarih eseri olarak geri kalan %10'un içindeyim. Zaman zaman hayatımın meselesi gibi olmasa da bunlar üstünde kafa yoruyorum. Ama yine de Mahmut'un tutumunu öğrenince şaşırmam, haklı değilse bile mazur görülmedi. Çünkü şu kadar yıl önce geçirdiğimiz sarsıntıya sosyal anlamı olan bir ihtilal diye, bir inkılap diye hiçbir zaman eğilmedik biz. Bilemezdik ki. Bu işi yapanlar da öğretmediler, hatta yanlış şeyler öğrettiler. Hani hareketin gerçek mahiyeti kadar onun götürücüsünü ve şefini de tanımıyoruz dersek pek yanlış olmaz. Mustafa Kemal'i saraya ve onunla işbirliği halinde olan milletler arası emperyalizme karşı ümitsiz, kanlı fakat azimli bir ihtilal hazırlayıp başaran, arkası sıra milletin sosyal yüzünü kökünden değiştirecek, radikal inkılapları yöneten bir aksiyon adamı, bir inkılap çocuğu, bir halk hareketinin siyasi ve askeri lideri diye almıyoruz da, daha çok törenlerde dalkavukluk edilen gururlu, kendinden emin ama klişe haline geldiği için önemini kaybetmiş bir put halinde alıyoruz. O sanki bizden, bizim içimizden çıkmamış, en eski, en halledilmez nedenlerimize karşılıklar aramamış, yollar çizmemiş, sanki 1919 hareketi doğrudan doğruya bizi, geçmişimizi olduğu kadar geleceğimizi ilgilendiren, esaslı dayanak noktaları veren bir toplum davranışı değil, çocukluğumuza dinlediğimiz heyecanlı bir masal. Sadece bir masal. Kim bilir, belki bu yüzden kurtuluş ümitlerimize daima hazır ve yabancı reçeteler arıyoruz. Ankara ayaklanmasının aksiyon geleneği kasaba particiliği ve siyaset bezirganı arasında çürütülüyor. 20 yıllarının inkılapçı hızı kendi ayağına kendi köstek vuran şüpheci ve demagojik bir siyasi polisin alet olduğu mantıksız ve tutarsız darbelerle kesiliyor. Ondan bu tarafa düşünen 10 kişi mi var? Biri Bolşevik, öteki Turancı faşist, bir iki İngilizci liberal. Hepsinin örnek edindikleri aksiyon, ulaşmaya yeltendikleri siyasi hareket, yaşadıkları toplum düzeninin dışında olup bitmiş şeyler. Soysuzlaştırılmış ve dondurulmuş bir inkılabı yürütmek için herkes onun içinden, fakat ona ait olmayan bileşimlerle ona karşı çıkıyor. İşin kötüsü, bu çıkışların hiçbirisi sosyal ortamın tarihi gerçeğine uymadığı için herkes sıra sıra salon ve meyhane inkılapçıları, adı kuşkuyla anılan kanun dışı serüvenciler derekesine düşüyor. Kemikleşmiş bir ağalar ve bürokratlar iktidarını korumak görevini yüklenmiş siyasi polisin ağır baskısı, memleketin geleceği ve kaderi ellerine emanet edilmiş aydınlığın iyice evcilleşmesini, bütün gölgelerinden korkar beyaz adamlar haline gelmesini hazırlıyor. Biz beyaz adamlar birbirimizin beyazlığını ve renksizliğini biliyoruz. Hem iyice biliyoruz. Hangimizin kafasına eğilip baksan saydammış gibi arkasını görüyorsun. Erkeklerimize futbol, kadınlarımıza sinema ve moda, hayat faaliyeti olarak yetiyor da artıyor bile. İşte bu arada Mahmut çıkar gelirse nasıl şaşırılmaz. Evet, Mahmut beni şaşırtıyordu. Saygının, sevginin ve küçültücü bir utanç duygusunu karıştığı bir hayret. Şimdi ne güzel anlatıyorum düşüncelerimi, her şeyi ne güzel yerli yerine koyabiliyorum. Başlangıçta böyle miydi? O sıralar içimden savrularak esen rüzgar gibi çalışma hırsıma, inatçılığıma ve sonsuz iyi niyetime rağmen her kitabın, kendimize ait her olayın eşiğinde sıkıntılı ve kararsız duraklıyor. Mahmut'a başvuruyordum. Beraber çalışılmış zamanlardan sonra şimdi her şeyi anlatmak, açıklamak için denemelere girişmek ne kadar kolay. Kapının ardından Maiden'in önce kırık dökük gülüşü işitildi. Peşi sıra dağınık ve kemikli yürüyüşü. Elinde içki bardağı ortada bir yerde durdu. Ümidi arandı. Kapıyı açık bırakmıştı. Koridordan salondaki baş başa iki adamın konuşmaları kelimesiz ve cümlesiz bir uğultu halinde odaya dağılıyordu. Camlarda başlı başına bir lodos. Ümit, rahatsız mısın hayatım? Ümit gözlerini değiştirmek istiyor, beceremiyor. Maiden'in cigara kağıdı varlığının gerisinde. Mahmut adeta istemeyerek evet diyor Maiden. Öbürü saçlarını okşuyor. Değilsen bile öyle diyelim, yoksa küplere binecek seninki. Hiç o bahsi açmıyor ama gözlerinden anlıyorum. Barut gibi, keşke çıksaydın sabah. Ümit evet diyor, rahatsızım. 2-3 ay içinde yerimi ve doğrultumu kaybetmişim. Bulmam için daha değerli bir şeyleri kaybetmem gerekti. Yüzünü camlara çeviriyor. Siyah, sık ve düz kaşları parlıyorlar. Allah rızası için diyor, ben yokmuşum gibi yaşayın. İçi sıra Mahmud'un eski sözlerini bulup tekrarlıyor. Üstelik kalbin temiz, isim koyamadığın bir sorumluluk duygusu taşıyorsun. Seni tekrar İstanbul'a çeviren bu. Ya da İstanbul sana hafif ve alaturka gelecekmiş laf, İstanbul sana ağır ve başa çıkılmaz bir vazife gibi geliyor. Maide içkisine eğildi, değişik ve ciddi. Hala dedi, onu mu düşünüyorsun? Ümit bütün gözleriyle ona döndü. Evet dedi, onu düşünüyorum. Galiba ondan başka bir şey düşünmem de imkansız. İlkin bir duygu çöküntüsüydü hissettiğim. Yavaş yavaş bir fikir meselesi haline geliyor. Belki anlamayacaksın Maide, kendimi küçük görüyorum. Kararsız, belki de korkak. Kaprislerini çok daha önemli şeylere tercih etmiş biri. Şimdi bir karar vermeliyim. Maide tekrar onu okşadı. Büyütüyor dedi hayatım, kendi kendini harap ediyor. Salona dönerken tekrar geceki düşüncesine uzanıyor. Zihni nasıl kandırmalı da bu kızı bir seyahate göndermeli. Salonda Sıtkı Ocakçılar bıyıklarının kömür tozunu boylu boyunca açılmış bir gazetenin iki iç sayfasına döküyordu. Kereşoğlu aynı yerde aynı iç sıkıntıları ve öfkeleriyle aynı şekilde oturuyordu. Çenesini kilitlemişti, yalnız içi sıra dönüp duran kötü kötü aynı soru işaretleri. Niye böyle yapar benim kızım, neden ben bir şey istedim mi? Sanki şakağı çatlamış, çıt demiş, incecik çatlamış, sulu mürekkep gibi kansız ve boyasız ufunetli bir sıvı yanağından boynuna sızıp gidiyor. Elleri her zamanki yerinde mi? Muhakkak. Yine de onların bileklerinden kopup bir yerlerde düştüğü duygusundan kurtulamıyor. İhtiyarlık. İşler yolunda gitse de etinizde İspartalı toprak beyleri Keleşoğullarının nobran ve hoyrat tabiatından lifler bulunsa da bir yaş daha yaşıyor, bir başka yaşın kapısından habersizce ihtiyarlığa kayıyorsunuz. Kim kurtarabilir? Kimse. Bir önceki Kereşoğlu nasıl sakallarını yola yola ölüme devrilmişti. Ölüm orada bir yerde. Ölüm saplantısı, asıl önemlisi onun arkasından geleceğine inandığı kabir azabı, Kereşoğlu'nu günahlarını ne kadar görmezden gelirse gelsin, ne kadar tek suçunun karısına ve kızına sahip çıkamamak olduğunu sanırsa sansın, için için kemiriyor, boşaltıyor. Ya günahkarlığını açıkça hiçbir zaman kabul etmeyecek, fakat onun gizli ve tehditkar varlığını duydukça böyle gerilip kopacak, ya da kabul edip eder etmez üstüne bir dağ yıkılmış gibi yamyazsa ezilecek. Daha şimdiden ufak ufak İsparta'nın isimsiz bir köyüne bir cami yaptırmayı, hatta Kütahya taraflarında hızla gelişen Kadiri tarikatına girmeyi kurmuyor mu? Sizin bu husustaki fikriniz bendenize malum değil beyefendi. Fakat düşünüyorum ki önümüzdeki yıllarda dışarısıyla normal alışveriş yolları gittikçe daha fazla tıkanacak. O zaman haliyle EPU dışı ülkelerle ticaret imkanları arayacağız. Sıtkı'nın dudakları bıyıklarının kömür tozu siyah altında çiğ kırmızı, çiğ biftek kırmızısı. Onun kendisini dinlediğini fark edince cesaretleniyor. Asıl o zaman bugün için ölü ticaret bölgesi telakki ettiğimiz demir perde memleketleri elimize yapışacaklar. Tabiatıyla değil mi efendim? Bu bakımdan Batı Almanya ile olduğu kadar Doğu Almanya ile de. Kereşoğlu bir kulağıyla onu dinliyor, öbürüyle kendini. Bütün zaaflarına rağmen ben demiyor muyum bu çocuğun kafası işler diye. Al işte. Nasıl olsa ticaretimizi Doğu Avrupa'ya, hatta belki Rusya'ya kaydıracağız. Elbet elbet. Bunu daha şimdiden görebilmek. Güzel ama biz firmamızı böyle şaibeli bir işe sokabilir miyiz? Daha doğrusu sokmalı mıyız? Almanlarla olan münasebetimiz bir kere lekeledi bizi, şimdi bir de mamafi düşünüyor bu çocuk, kafası işliyor. Başını çevirdi, gözlerinin bütün keskinliğiyle Mahide'ye baktı. Sanki bir soru, gelmiyor mu Ümit? Sanki bir karşılık, kızını benden iyi bilirsin. Kadın barın yanında ayaktaydı, omuzlarından duvara çivilenmiş gibi başı aşağıda, sırtı yukarıda duruyordu. Yüzündeki sarartılmış kıllar ışığa döndü mü yıldızlı yıldızlı parlıyorlardı. Kereşoğlu şakağındaki çatlağı, sızan ufunetli sıvayı bilenmiş bir bıçağın ağzına dokunurmuş gibi ürpertici bir gerçek halini bir kere daha hissetti. Mülevves dedi, melun, iblis. Halbuki öbür tarafta Ümit bütün kapılarını lodosa açmış, gözleri ağrılı ve büyük. Geçen yılın bu aylarını, yani en kuvayi milliyeci günlerini yaşıyor. Heyecan bilmediği bir yerinden geliyor ve onu basıncı fazla bir su akıntısı gibi yükseltiyor. Öyle sırt üstü uzanmak ne mümkün? Masanın başına bir kitaba eğilip durmak ya da radyo dinlemek. Bir Eylül sabahı şafak sökerken kan, ter ve toz içindeki Mustafa Kemal'in süvarisi bilmediği, hiç görmediği eski bir İzmir'e giriyor. Dört nala giriyor. Limanda hala yabancı kruvazörleri. Alsancak üzerinde yangın kokusu. Rum mahallelerinde teke tek çatlayan tüfekler. Durabilirsem dur. Menemen'de sala veriliyor. Uşak yanıyor. Alaşehir yanıyor. Telgraf ve telefon hatları uçuca ekleniyor. Ufak, ısrarlı, heyecanlı tıkırtılar Ankara'dan Sivas'a ve Erzurum'a, Adana'ya ve Antalya'ya, Şark ve Garp cephesi kumandanlarına uzun ve o derece önemli şifreler iletiyor. Kalpaklı, sakalları suratlarını karıncalar gibi sarmış, gözleri uykusuzluktan tersine dönük bir takım boz renkli adamlar, yani askerler ve siviller, paşalar ve neferler, mebuslar ve muallimler, tozlu ve bakımsız yolların, kıraç tepelerin, fevkalade basık ve karanlık köy damlarının eşiğine durmuş, çıra alevlerine sarınıp tebliğ resmileri ve tamimleri okuyorlar. Bizim istediğimiz şey, bugüne kadar mahrum yaşatılan milletin, mevcudiyeti ehemmiyete alınmayan milletin, hayata ve refaha müstahak bir kuvvet olduğunu hükümetimize ve hükümetlere anlatmaktır. Bir sabah yağmurunun titrek aydınlığı, ıslak ve yorgun atların gözlerini, çapraz kütüklükler kuşanmış bir kuvayi milliye çetecisinin baruttan yanmış ellerini aydınlatıyor. Toprak bir evin içinden bir saat çalıyor. Afyon üzerinden Uşak taraflarına ağır bataryaların akıp gittikleri duyuluyor. Karanlığı dağıtıp dalgalandırarak. Şayanı teşekkürdür ki bazı ahval, haizi kıymet olan milletimizi teyakkuza, intibaha getirdi. Yer yer efradı milletimizi yek diğerini anlamaya, bulmaya başladı. Bunun neticesi olarak teşkilat meydana geldi. Pırıltılı burunlarını dağların omuzlarına sarkan yıldızlara vermiş kırık boynuzlu öküzler, kanılarını ve ölülerini Anadolu içlerine çekiyorlar. Bütün yollarda ölüler, bütün ölülerin dönük ve kayıp suratlarında işini istemeyerek yarım bırakmış adamların can sıkıntısı. Islak ve yankılı sabah ezanları, rüzgarın sağanak halinde getirip götürdüğü yangın kokusu, reçineli odun, insan eti ve kıl kokusu. Henüz kurtulmuş değiliz. Atılan hatbeler bundan sonra atılması lazım gelen hatbelerin mebdeidir. İnsan mebdede iken neticeye vasıl olduğunu iddia ederse dünyanın en derin gafletleri içinde kendisini puyan görür. Bu hatbeler hem çok seri hem de çok uzun olmalıdır. Fakat Ümid'in gözlerinin önünden asıl gitsin istemediği bir Eylül sabahı şafak sökerken, Kemal Paşa süvarisinin bilmediği, hiç görmediği eski bir İzmir'e dört nala girişi. Çatık yüzlü bir süvari, sarı kışlanın direğindeki bayrağı değiştiriyor. Atlar aşağıda nallarından kıvılcımlar sektirerek sabırsızlanıyorlar. Mahmut bir gün dikkatini bir noktaya çekti. İki şey başından itibaren hareketin ana karakteri olarak görünüyor Ümit. Birisi daima halk hareketi olması, ikincisi gelişmesindeki hız. Mustafa Kemal millete yaslanmış. Daima onun aldığı kararları onun adına uygulamaya alışmış. Kongreler ne, millet meclisi ne? Ya da inkılabın donması hareketi yürüten kadroların halk yığınlarından kopmasıyla başlıyor. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti milli mücadelede, halk fırkası ise medeni devrimlerin gerçekleştirilmesi sırasında devamlı olarak milletin çoğunluğunu temsil ediyor ve milletin çoğunluğunca destekleniyor. Fakat Halk Partisi olduğu zaman militan kadrolar bozuluyorlar. Teşkilat bürokratların, daha da kötüsü bir önceki rejimlerin arta kalan toprak beylerin eline geçiyor. Ondan sonra ne hareket ne de hız. 38 yıllarına doğru irade-i milliyeci ve inkılapçı köklerden gelen adamların bile kendilerini faşizan bir demagojiye kaptırdıkları pek açık. Sonra dalgın dalgın bir emir tekrarlarmış gibi, önce diyor Kuvayi Milliye ve Cumhuriyet Hareketi'nin ana esasları fikir olarak işlenmeli. Hemen arkasından da bu fikirlerle millet arasındaki bağ tekrar kurulmalı. Beyazıt Camii'nin arkasındaki çınarın altında oturuyorlar. Güvercinler bir elden ve bir anda havaya dağılıyor. Çay bardaklarında ağır, kırmızı, dudaklarında sıcak ve güven verici. Birazdan Ümit kütüphaneye girecek, Mahmut'sa sahaflardan ve kapalı çarşıdan geçip gazeteye inecek. Sık sık bu kahvede, bu çınarın altında güvercinlerin telaşı ve caminin Osmanlı sükuneti ortasında buluşuyorlar. Mahmut çakmağının alevini avucuyla rüzgardan saklıyor. Ümit ağzıyla alevi arayıp buluyor. Yarıda bırakılmış bir inkılabın çocukları olmak diye için için alıp götürüyor. Kendi şehirlerinde kendi problemlerini tükürüp boş yaşamak, ölmek belki de, çürümek ve yıkılmak. Burun deliklerinde ince bir duman çizgisi birkaç gündür kendisini rahatsız eden bir meseleyi açıyor. Peki demokrasi teşebbüsü, bunu inkılabın bir devamı gibi almayacak mıyız? Demokrasi bir manada hakimiyetin millete, bir manada mı? Birçok manalarda. Gülümsedi, o halde... O halde kabul, dikteye karşı halkın duyduğu hoşnutsuzluktan olsun, savaştan sonra zor rejimlerin dağıtılması eğilimine ister istemez kartılışımızdan olsun, hukuki bir demokrasi düzenine geçme teşebbüsü küçümsenmeyecek derecede önemli bir adım. Ümit dirseklerini masaya dayamış, ellerini yüzünün hizasına bileklerinden itibaren salıvermiş. Dikteye karşı diyor, halkın duyduğu hoşnutsuzluk. 1945-46 yıllarını hatırlar mısın? Matbuatın yaydım ateşini, bazı siyasi partilerin, hatta sendikaların dikteye başkaldırışını. Ümit bu defa ağzını ısırıyor. Zor rejimlerinin dağıtılması eğilimine ister istemez katılışımız diye gözleriyle soruyor. Savaş ertesinde İspanya'nın durumuna düşmemek için Birleşmiş Milletler Nazizm'e karşı demokrasi için savaşmadılar mı? Bir tek parti, tek şef, tek millet parolasıyla San Francisco Konferansı'na nasıl gidebilirdik? Çayını unutmuş, hatta gazeteye gideceğini unutmuş, içinden bir fikir zinciri kovalıyor. Bak Ümit, 46'daki mücadelenin özelliği ne? Millet yine tıpkı Kuvayi Milliye zamanında olduğu gibi cephe halinde harekete geçiyor. Oysa diktanın devrilmesinden sonra iktidara sözüm ona liberaller geçiyorlar. Aslında ölçüsüz kazanç imkanları arayan tüccar ve sanayici çevrelerle, toprak kanununun o yumuşak haliyle bile sevmeyen toprak ağaları bunlar. Bilmem paralelliği gösterebiliyor muyum?